Yuhanna 4. bölüm 7. ayette Samiri'li bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona, bana su ver, içeyim dedi diye yazıyor. Öyle anlaşılıyor ki bu kadın yalnız yaşayan, kimi kimsesi olmayan bir kadındı. Mesleği biraz sonra da göreceğimiz gibi fahişelikti. Basit, kaba ve ahlaksız bir yapıya sahipti. Bir önceki bölümde gördüğümüz Nikodim adındaki adama karşılık olarak tamamen zıt bir yapıda bir insan tiplemesi. Ve dikkat edin, Rabbimiz bu kadınla tamamen farklı bir şekilde konuşuyordu. Nikodim gibi tepeden tırnağa dindar olan birisine karşı İsa Mesih sert ve ölçüsüz bir tutum takınırken Samiriyeli bu kadına karşı çok nazik ve duyarlı bir tavır takınmıştı. İsa kadından bir şey yapmasını istemişti. Neydi istediği? İçmek için biraz su. İsa susamıştı ve içmek için bu kadından su istemişti. Ne ilginç değil mi? Kendisi yaşam suyunun kaynağı olduğu halde Samiriyeli bu basit kadından içecek su istiyordu. Yuhanna 4. bölüm 8. ayette İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi diye yazar. Öğle saatleriydi ve İsa'nın öğrencileri Sihar kasabasına yiyecek satın almaya gitmişlerdi. İsa Mesih'in öğrencilerinin Samiriyelilerden yiyecek satın almaya gitmiş olmaları, İsa Mesih'in Yahudilerin Samiriyelilerin yemekleriyle ilgili tüm ön yargılarını nasıl da bütünüyle reddettiğini açıkça gösteriyordu. Gerçekten Yahudiler Samiriyelilerle herhangi bir alışverişte bulunmazlar, onları sevmezler, onların elinden yapılmış yemeklere el sürmezlerdi. Ama işte burada İsa her biri Yahudi olan öğrencilerini Samiriyelilerin yemeklerinden satın almaya göndermişti. Yuhanna 4. bölüm 9. ayette Samiriyeli kadın, sen Yahudisin, bense Samiriyeli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktur. Kadın İsa'nın bu ricasını iki defa reddetmişti. Tutumu kabaydı. Nezaket nedir bilmez bir görüntü sergiliyordu. Bir de ırk konusunu öne sürerek bölücülük yapıyordu. Samiriyelilerin Yahudilere yiyecek veya eşya sattıkları ama onlarla aynı kaplardan su içip yemek yemedikleri söylenir. Burada Rab İsa'nın yaptığını görüyorsunuz değil mi? İnsanların önünde inebileceği en düşük seviyeye inmişti. Ama bakın kadınla nasıl konuşuyordu. Rabbimiz duyarlı ve sempatik bir şekilde yaklaşıyordu. Sözlerinde etkili, güçlü ve güvenilirdi. Kadına sosyal hakları veya durumu konusunda bir ders vermiyordu. Kendi çıkarı için kadının desteğini de aramıyordu. İsa Mesih kadının merakından yola çıkarak onun dikkatini ruhsal konulara çekmek istiyordu. Amacı orada ruhsal konulara yönelik bir ilgi ve susuzluk yaratmaktı. Yuhanna 4. bölüm 10. ayette İsa kadına şu yanıtı verdi. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin sen ondan dilerdin. O da sana yaşam suyunu verirdi. İsa Mesih kadının merakına hitap edince kadının tutumu birden değişivermişti. Yuhanna 4. bölüm 11 ila 12. ayetlerde kadın efendim dedi. Su çekecek bir şeyin yok. Kuyu da derin. Yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen bu kuyuyu bize vermiş, kendisi, oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup'tan daha mı büyüksün? Dikkat ederseniz kadın, İsa Mesih'e bu kez efendim diye hitap etmeye başlamıştı. Daha önce ona efendim diye hitap etmiyordu. Kaba ve ölçüsüz konuşan kadın şimdi değişivermişti. Kadın burada konuları fiziksel düzeyde anlayıp değerlendirebiliyordu. Ruhsal anlayışa sahip değildi. Anlayışı kuyunun dibindeki suyun seviyesinden daha yukarı çıkmıyordu. Bakın kadın nasıl da Yakup'a sahip çıkıyor değil mi? Sen atamız Yakup'tan daha büyük müsün? Kadın bu sözü bilerek söylemişti. Çünkü ırk olarak Samiriyeliler Yahudilerin soyundan geliyorlardı ancak İsrail'in Asur tutsaklığından sonra çevredeki diğer uluslarla kız alıp vererek karışmışlardı. Yuhanna 4. bölüm 13 ve 14. ayetlerde İsa şöyle yanıt verdi. Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. İsa Mesih burada kadına kuyudaki sudan söz etmediğini açıkça belirtiyordu. Bir anlamda karşılaştırma yapıyordu. Bugün de insanlar dünyanın her bir köşesinde susuzluklarını gidermek için su kaynaklarının bulunduğu yerlere yöneliyorlar. Çoğu zaman ruhsal susuzluklarını değil bedensel arzularını, fiziksel susuzluklarını giderecek yerler arıyorlardı. Ama İsa Mesih burada kadının yüreğinde ruhsal gerçekleri araştıracak bir özlem, bir susuzluk yaratmıştı. Kadın bundan böyle bu ruhsal suyu öğrenmeye başlayacaktı. Yuhanna 4. bölüm 15. ayette kadın, efendim dedi, bu suyu bana ver. Böylece ne susayayım ne de su çekmek için buraya kadar geleyim. Kadın ruhsal suya susamıştı ama düşüncesi onu tekrar kuyunun dibindeki suya geri götürmüştü. Yuhanna 4. bölüm 16. ayette İsa, git kocanı çağır ve buraya gel dedi. Kadın bu sözü duyunca afallamıştı. Herkesin içebileceği kadar yeterince su var olduğu halde karşılaması gereken bir koşul bulunuyordu. Kişi kendi susuzluğunu, ihtiyacını görüp hissetmeliydi. Samiriyeli kadının da burada kendisinin bir günahkar olduğunu görüp kabul etmesi gerekmekteydi. Bu nedenle İsa kadına git kocanı çağır demişti. Bu çok duyarlı bir konuydu. Kadın yeniden yerinde duramıyordu. Ama gerçeği anlatmayı yeğleyerek İsa'ya Yuhanna 4. bölüm 17 ve 18. ayetlerde şöyle dedi. Kadın kocam yok diye yanıtladı. İsa kocam yok demekle doğruyu söyledin dedi. 5 kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil. Doğruyu söyledin. Kadın böyle söylemekle doğruyu söylüyordu. Daha önce 5 kocaya varmıştı. Ama şimdi başka bir adamla birlikte yaşadığı halde adam onun kocası değildi. Bir adamla dost hayatı yaşayarak zina içinde yaşıyordu. Rabbimiz günah konusuna hiçbir zaman göz yummaz. Rabbin önüne geldiğimiz zaman günahlarımızı ona içtenlikle açıklamalı ve bu günahlarınızdan tövbe etmelisiniz. Saklanan her sır onun önünde açığa çıkarılmalıdır. Samiriyeli bu kadın günahkar bir insandı. Kasabanın kadınları arasında pek sevilmemesinin bir nedeni onun erkekler tarafından çok daha fazla seviliyor olmasıydı. Kadın tüm bu duydukları karşısında şaşkına dönmüştü. Ama sonra kurnazca bir karşılıkta bulunarak konuyu değiştirmek ve bir din tartışması durumuna getirmek isteyecekti. Yuhanna 4. bölüm 19 ve 20. ayetlerde kadın, "Efendim, anlıyorum sen bir peygambersin," dedi. "Atalarımız bu dağda tapındılar ama sizler tapılması gereken yerin Yeruşalim'de olduğunu söylüyorsunuz." Evet dostum, bu iyi bir tartışma konusudur ve öyledir de. Tapınmak için nereye gidiyorsun? Bu ayetlerde olduğu gibi o dağa mı yoksa Yeruşalim'e mi gidiyorsunuz? İsa'nın yaşadığı günlerde en çok tartışılan konulardan birisi buydu. Bugün de kilise, cami ya da sinagoglarda olsun din konularında tartışmak isteyip de inancının gerektirdiklerini yerine getirmek istemeyen insanların sayısı çok fazladır. Bence kiliselerdeki yapmacılığın bir nedeni kiliseye giden insanların birbirlerinin günahına göz yummaları, bu günahlarını görmezlikten gelmeleridir. Gerçekten Batı dünyasında bazı kiliselerde ikiyüzlülükle, üstü örtülmüş günahlarla ve nefretle sürdürülen milliyetçilik propagandaları vardır. İncil'in gerçek anlamda vaaz edildiği kiliselerde dahi ikiyüzlüler ve sahtekarlar bulunabilmektedir. İnanlı topluluklarında vaiz günahtan ve tövbeden söz ettiği halde çoğu kez cemaat içerisinde günahta yaşayan bir takım kimseler her nedense hiç o taraflı olup da bu sözleri kendi üzerlerine almıyorlar. Herkes suçu bir başkasında arıyor. Kendisinin günahlı olduğunu aklının ucuna dahi getirmiyor ya da getirmek istemiyor. Keşke kiliselerde birçok kişiden oluşan büyük bir cemaat bulunmayıp da sadece tek bir kişiden oluşan bir topluluk bulunsaydı. O zaman vaiz İncil'den vaaz ettiği zaman vaizin karşısında duran bu kişi yanında suçu atabileceği bir başkasını bulamayınca bu sözleri kendi üzerine almak zorunda kalacaktı. Kim bilir, belki de yine hiç o taraflı olmayacaktı. Bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. O da kiliselerin bugün yozlaşmış olmalarıdır. Günaha göz yumduğunuz sürece o kilisede ruhsal bir bereket veya hareket beklemeyin sevgili dostum. Öte yandan bu yozlaşma sonucunda birçok İncil vaizleri ve çobanlar günah ve tövbe konularında artık kilisede vaaz edemez veya bu konularda vaaz etmekten çekinir bir duruma gelmişlerdir. Ben bu gerçeğe birkaç yıl önce açıkça tanık oldum. Bir yaz konferansında İncil'den Romalılar mektubunun ilk 8 bölümü üzerinde konuşuyordum. Paulus bu bölümlerde günah konusunu işlediği için birçok kişi bu bölümleri okumak veya bu bölümler üzerinde bir ders vermek istemez. Evet, derslere ilk başladığımızda konferansa katılanların büyük bir kısmının bu derslerden rahatsız olduğunu hissettim. Ama birkaç gün sonra Kutsal Ruh yüreklerdeki bu sertliği yumuşatmaya başladı. Kendisini çok dindar biri olarak gösteren bir adam yanıma gelip günahlarından tövbe etmek istediğini söyledi. Ben de günahlarını bana değil ama büyük başkâhinimiz olan İsa Mesih'e söylemesini istedim. İsa Mesih onu işitebilirdi ve bu adam günahlarını ona açıkladığı zaman o bu adamın günahlarını bağışlayabilirdi. Evet, bu adamın yaşamında gerçekten çok büyük bir değişiklik oldu. Bu aynı konferans sırasında kiliselerde görevli olan iki kişi daha yanıma gelip benimle konuşmak istediler. Sen kendi kilisende böyle mi vaaz ediyorsun diye sordular. Evet, bazen böyle vaaz ederdim. Ama biliyor musunuz? İnanlı topluluklarında dikkatleri kendi üzerlerinden uzaklaştırmak için kilisenin çobanını, vaizini eleştiren birçok sözde süper inanların var olduğunu zaman içerisinde fark ettim. Bu adamlar Rab için verdikleri hizmetlerde çok daha etkin olmak istiyorlar ama yaşamlarındaki günahlardan kurtulmaya hiç yanaşmıyorlar. Rabbimiz İsa Mesih hiçbir zaman kişisel günah konusunu hasır altı yapmamıştır. Gerçekten dürüst sorularınız veya şüpheleriniz varsa inanıyorum, Rab size bunların çözümünü gösterecektir. Burada da Rabbimiz İsa, Samiriyeli bu kadının sorusuna bir yanıt vermişti. Yuhanna 4. bölüm 21 ve 22. ayetlerde İsa ona şöyle dedi. Kadın, bana inan, öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapıyorsunuz. Biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Bu kadın için önemli olan şey Tanrı'ya tapınmak için Samiriyelilerin tapındıkları bu dağa mı yoksa Yeruşalim'e mi gideceğiydi. İsa ona artık Tanrı'ya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınılacağını söyledi. Peki Tanrı'ya bu dağda veya Yeruşalim'de niçin tapınılmayacaktı? Yuhanna 4. bölüm 23 ve 24. ayetlerde ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar diye yazar. O halde Tanrı'ya nerede tapındığınız hiç de önemli değildir. Önemli olan şey Tanrı'ya nerede tapındığınız değil, ona nasıl tapındığınızdır. Rabbimiz Samiriyeli bu kadına çok uygun bir yanıt verdi. Tanrı ruhtur. Bu nedenle ona tapınmak için o yere veya bu yere koşturmanıza hiçbir neden yoktur. Gerçek inananlar Tanrı'ya ruhta ve gerçekte tapınanlardır. Yuhanna 4. bölüm 25. ayette kadın İsa'ya Mesih denilen mesedilmiş olanın geleceğini biliyorum dedi. O gelince bize her şeyi bildirecek. Mesih'in gelişini Samiriyeliler bile bekliyorlardı. Bu gerçekten çok ilginç bir noktadır. Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişi bugün ona ait olanlar tarafından özlenmekte ve sevilmektedir. İsmen Hristiyan olup kiliseye üye olan ama gerçekte Mesih'e ait olmayanlar ise Mesih'in gelişinden rahatsız olmakta ve onun gelişini istememektedirler. Bu insanlar İsa'nın ikinci gelişine inanmadıklarını söyleseler de bundan açıkça rahatsız olmaktadırlar. Bundan birkaç yıl önce tanınmış ateistlerden birisi Londra'da kendisini en çok rahatsız eden şeylerden birinin kutsal kitabın doğru olabilirliği ve İsa Mesih'in yeryüzüne yeniden dönebileceği olduğunu söylemiştir. Bu adam eğer İsa Mesih yeryüzüne yeniden gelecek olsa başının çok büyük bir derde girebileceğini çok iyi biliyordu. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. İsa Mesih yeryüzüne geri döndüğünde bu adamın ve bu adam gibi düşünenlerin başları çok büyük bir belaya girecektir. Böylece Samiriyeli bu kadın ruhsal konulara büyük bir ilgi ve yakınlık göstermeye başlamıştı. Yüreğinde büyük bir açlık ve susuzluk oluşmuştu. Yuhanna 4. bölüm 25 ve 26. ayetlerde kadın İsa'ya Mesih denilen mesedilmiş olanın geleceğini biliyorum dedi. O gelince bize her şeyi bildirecek. İsa seninle konuşan ben oyum dedi. Bu söz ne yüce ve ne büyük bir sözdür. Bu kadın yeryüzünün kurtarıcısı olan Mesih'le karşı karşıyaydı. Sevgili dostum, bugün ben de size bir soru sormak istiyorum. Kim olursanız olun, nerede olursanız olun, hangi dine bağlı olursanız olun hiç fark etmez. Siz de hayatınızda bu Samiriyeli kadın gibi İsa ile karşı karşıya kaldınız mı? Tıpkı bu kadın gibi sizler de İsa Mesih ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü İsa bugün diridir, yaşıyor. O diğer insanlar ve peygamberler gibi ölüp gitmedi. Ona seslenirseniz o sizi işitir ve onunla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu kadın kendisini birden Mesih'in karşısında buluvermişti. İsa ona seninle konuşan ben oyum demişti. Yuhanna 4. bölüm 27 ila 29. ayetler arasında bu sırada İsa'nın öğrencileri geldiler. Onun bir kadınla konuşmasına şaştılar. Bununla birlikte hiçbiri ne istiyorsun ya da o kadınla neden konuşuyorsun demedi. Sonra kadın su testisini bırakarak kente gitti ve halka şöyle dedi. Gelin yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mudur? Samiriyeli kadın şimdi artık İsa'ya iman etmiş biri olarak kasabasına koşuyor. Karşılaştığı kişiyle ilgili gördüklerini ve öğrendiklerini başkalarına da anlatmak istiyordu. Kadın kasabasına geri dönünce halka bu şeyleri anlatmaya başladı. Halktan bazıları kadının anlattıkları karşısında çok meraklanmışlardı. Onlar da İsa Mesih'i tanımak, onunla konuşmak istiyorlardı. Bunun üzerine bakın neler oldu. Yuhanna 4. bölüm 30. ayette halk da kentten çıkıp İsa'ya doğru gelmeye başladı. Kadının İsa ile ilgili söylediği sözler üzerine bu insanlar İsa'ya gitmişlerdi. Bu bizim için de çok önemli bir gerçektir. Kadının diğer insanlara İsa Mesih'i anlatması, onlara tanıklık etmesi kadının imanını açıkça kanıtlamaktadır. Yuhanna 4. bölüm 31 ila 34. ayetler arasında bu arada öğrencileri ona "Rabbi, yemek ye" diye rica ediyorlardı. Ama İsa, "Benim sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var" dedi. Öğrenciler birbirlerine "Acaba biri ona yiyecek mi getirdi?" diye sordular. İsa, "Benim yemeğim beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır" dedi. İsa'nın Samiriye bölgesinden geçmesinin nedeni bu kadına ulaşarak babasının isteğini yerine getirmekti. Yuhanna 4. bölüm 35 ila 38. ayetler arasında "Sizler ekinleri biçmeye daha 4 ay var demiyor musunuz? İşte size söylüyorum. Başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış, biçilmeye hazır. Eken ve biçen birlikte sevinsinler diye biçen kişi şimdiden ücretini alır ve sonsuz yaşam için ürün toplar. Biri eker, başkası biçer" sözü bu durumda doğrudur. "Ben sizi emek vermediğiniz bir ürünü biçmeye gönderdim. Başkaları emek verdiler, siz de onların emeğinden yararlandınız." Anımsayacak olursak bu olay Aralık ayında meydana gelmişti ve bölgede hasat zamanı Nisan-Mayıs aylarında olurdu. İçinde yaşadığımız bu çağda bizim işimiz tohum ekmektir. Bizler burada radyo aracılığıyla Tanrı'nın sözlerini ekiyoruz. Umarım bizim ektiğimizi Rabbin diğer işçileri biçerler. Bir kilisenin vaizi bir defasında bana, yaptığımız yayınları dinleyerek kendi toplantılarına 40-50 kişiden fazla insanın katıldığını söyledi. Radyo yayınlarıyla Müslüman olsun, ismen Hristiyan olsun ya da hangi dine mensup olursa olsun binlerce insana ulaşabilme ayrıcalığımız vardır. Rabbin sözünü radyo yoluyla dinleyen bu insanlar Rabbin sözünden aldıkları bereketlerden sonra bu sözleri sürekli olarak duyup öğrenebilecekleri Hristiyan kiliselerini aramaktadırlar. Rabbin sözlerinin açıkça vaaz edildiği inanlı topluluklarına bu noktada çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Biri ekiyor, diğeri biçiyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yuhanna 4. bölüm 39. ayette "O kentten birçok Samiriyeli, yaptığım her şeyi bana söyledi" diye tanıklık eden kadının sözü üzerine İsa'ya iman etti diye yazar. Kötü bir hayat yaşayan bu kadının İsa Mesih'i tanıyarak yaşamının değişmesinden sonra çevresine İsa ile ilgili tanıklıkta bulunması sonucunda tüm Samiriye bölgesinde çok sayıda insan İsa Mesih'e iman etmişti. Yuhanna 4. bölüm 40 ila 42. ayetler arasında Samiriyeliler ona gelip yanlarında kalması için rica ettiler. O da orada 2 gün kaldı. Onun sözü üzerine daha birçokları iman etti. Bunlar kadına, "Bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değil" diyorlardı. "Kendimiz işittik. Onun gerçekten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz." Burada gerçekten çok güzel bir şey görmekteyiz. Bu insanlar yaşam suyuna gelmişler ve bu sudan içmişlerdi. Bu insanlarda aranan tek koşul onların susuz olmalarıydı. Siz de dostum, önce kendinizin bir günahkar olduğunuzu fark etmedikçe susuz olduğunuzu anlamayacaksınız. Bu doğrultuda Yeşaya peygamber sesini yükseltiyor. Yeşaya 55. bölüm 1. ayette "Susayan herkes sulara gelsin" diye bağırıyordu. Rabbimiz İsa Mesih de bu aynı çağrıda bulunarak şöyle seslenmektedir. Yuhanna 7. bölüm 37. ayette "Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin." Yaşam suyu herkes içindir. Ama bu suyu içebilmek için önce susuz olduğunuzu hissetmeniz gerekmektedir. Samiriyelilerin birçoğu ona geldiler ve onun sunduğu sonsuz yaşam suyundan içtiler. Samiriyeli kadının tanıklığı sonucunda nasıl birçokları İsa Mesih'e geldiyse, bugün de birçokları yine bir Mesih inanlısının çalışmaları veya tanıklığı sonucunda İsa Mesih'e gelmeye devam etmektedir. İnsanları İsa Mesih'e yönlendiren etkenlerden bir tanesi de genellikle bir başkasının kişiliği ve yaşadığı yaşam olmaktadır. Bazı gençlerin çok temiz bir hayat yaşayan imanlı anne ve babaları olabilir ve bu gençler anne babalarının etkisi ve tanıklığı aracılığıyla Mesih'e iman edebilirler. Bir anne babanın ışığı altında ancak İsa Mesih'le kişisel bir ilişkiye girmeden yaşarlar. Daha sonra anne babanın etkisi geçip gittikten sonra sendeleyerek yere düşerler. Buna ruhsal bir çoban olarak yıllardır sık sık tanık olduğumu söyleyebilirim. Bir başkasını etkileyerek o kişiyi İsa Mesih'e getirmek çok güzel bir şeydir. Ama sadece orada kalmamalıdır. O kişinin kurtuluş bulmak için şahsen İsa Mesih'e başvurmasına özellikle dikkat edin. 42. ayette Samiriyeliler bu kadına ne demişti? "Bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değildir. Kendimiz işittik, onun gerçekten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz." Şimdi geldiğimiz noktada İsa Mesih'in Kefernohum'da bir saray memurunun oğlunu iyileştirdiğini görürüz. Yuhanna 4. bölüm 43 ila 46. ayetlerde Bu iki günden sonra İsa oradan ayrılıp Celile'ye gitti. İsa'nın kendisi bir peygamberin kendi memleketinde saygı görmediğine tanıklık etmişti. Celile'ye geldiği zaman Celileliler onu iyi karşıladılar. Çünkü onlar da bayram için gitmişler ve bayramda onun Yeruşalim'de yaptığı her şeyi görmüşlerdi. İsa yine suyu şaraba çevirdiği Celile'nin Kana köyüne geldi. Orada saraya bağlı bir memur vardı. Oğlu Kefernahum'da hastaydı diye yazıyor. Yuhanna'nın burada verdiği coğrafya birimlerine, yer adlarına yine dikkatinizi çekmek istiyorum. İsa Mesih burada Samiriye'den ayrılıyor ve Celile'ye varıyordu. Birçok Celileli insan da İsa Mesih'i bayram sırasında gördükleri ve yaptığı işleri seyrettikleri için ona iman etmişlerdi. Şimdi artık Mesih Celile bölgesinin Kana köyüne gelmiş bulunuyordu. Çünkü orada oğlu Kefernaum'da hasta olan soylu bir saray memuruyla karşılaşacaktı. Yuhanna 4. bölüm 47. ayette adam İsa'nın Yahudiye'den Celile'ye geldiğini işitince yanına gitti. Evine gelip ölmek üzere olan oğlunu iyileştirmesi için ona yalvardı diye yazar. Burada oğlu uğruna İsa Mesih'e iman eden bir baba görüyoruz. Bu bizim söylemekte olduğumuz şeye çok güzel bir örnek oluşturmaktadır. Eğer imanlı biriyseniz kendi çocuğunuzun da İsa Mesih'le kişisel bir bağ içerisinde olmasına dikkat edin. Yapılması doğru olan şey babanın oğlunu İsa Mesih'le tanıştırması, onun İsa Mesih'e iman etmesini sağlamaktır. Yakınlarınızın İsa Mesih'e iman etmelerini istemeye her şeyden çok hakkımız vardır. Bizler inanlılar olarak insanların İsa Mesih'e iman etmelerinde etkili bir şekilde rol oynamalıyız. Çevremize ve de özellikle aile çevremize İsa Mesih inanlıları olarak çok güzel bir izlenim ve tanıklık bırakmalı, onların Mesih'e gelmelerine engel olabilecek ölçüde herhangi bir engel oluşturmamalıyız. İnsanlar bizim İsa Mesih'e iman ettiğimizi görüp bu yolla bizdeki umut hakkında bizlere soru sorabilmelidirler. Bir toplulukta görevliyken bir adam yanıma gelip oğlunun kurtuluşu için benden dua etmemi istemişti. Maalesef bu adam inanlı topluluğunda bazı görevler yüklenmiş olmakla birlikte çok iyi bir izlenim bırakacak kadar temiz bir hayat yaşamıyordu. Oğlu evden çekip gitmişti ve ben de açıkça söyleyeyim evden ayrılıp gittiği için çocuğu hiç suçlamamıştım. Babası bana oğluyla görüşmemi, ona ruhsal kılavuzlukta bulunup onu Rab'be getirmemi söylemişti. Ben ona oğluyla görüşemeyeceğimi söyledim. Ona şöyle dedim. Şimdiye kadar yaşadığın hayatla oğlunun önünde hiç de iyi tanıklık bırakmadın. Bir vaiz olarak ona söyleyebileceğim hiçbir söz şu anda hiçbir işe yaramayacaktır. Sen oğlunu sürekli olarak eleştirip durdun. Sana olan güvenini tamamen kaybetmiş. Dua edelim ki başka bir inanlı onu yeniden etkileyip alevlendirebilsin ve Rab'be getirebilsin. Sevgili dostum, eğer birer anne babaysanız, unutmayın ki çocuklarınızın üzerinde çok büyük etkilerde bulunmaktasınız. Hem iyi hem de kötü etkiler bunlar. Bu saray görevlisi soylu adam ölüm derecesinde hasta olan oğlunu iyileştirmesi için İsa'ya gelmişti. Yuhanna 4. bölüm 48 ila 50. ayetler arasında İsa adama sizler belirtiler ve harikalar görmedikçe iman etmeyeceksiniz dedi. Saray memuru İsa'ya efendim çocuğum ölmeden yetiş dedi. İsa git oğlun yaşayacak dedi. Adam İsa'nın söylediği söze iman ederek gitti. Bu adam orada kendisinin sadece mucizeler ve belirtiler peşinde koşan biri olmadığını, ölüm döşeğinde yatan oğlunun iyileşmesini istediği için orada bulunduğunu ima ediyordu. Bu adam için en önemli şey oğlunun yeniden sağlığına kavuşmasıydı. İsa Mesih bu adamın imanına karşılıkta bulunarak oğlunu bir anda iyileştirdi. Hem de oğlunun bulunduğu yere hiç gitmeden. İsa onu uzak bir yerde olduğu halde tek bir sözle iyileştirmişti. Ancak bu saray görevlisinin oğlunu İsa Mesih'in önüne çıkarmamasını ben bir hata olarak değerlendiriyorum. Bence çok önemli bir noktaydı. Bilmiyoruz belki oğlu iyileştikten sonra babası onu İsa ile tanıştırmış olabilir. Samiriyeli kadın kötü bir geçmişi olduğu halde insanları İsa ile yüz yüze getirebilmeyi başarmış birisiydi. Sevgili dinleyicilerim, sizler de belki hiçbir vaizin etkileyemeyeceği bazı kimseleri İsa için etkileyeceksiniz. Sizin de çevrenizde, iş yerinizde veya okulda etkileyebileceğiniz insanlar bulunduğunu unutmayın. Eğer birisine İsa'dan anlatıyor ve onun ilgisini ruhsal konulara çekmeye çalışarak onu duaya, dua toplantılarına götürüyorsanız, bu kişinin kurtuluş için şahsen İsa Mesih'e başvurmasına iyice dikkat edin. Eğer henüz yüreğini açıp İsa Mesih'i yüreğine Rabbi ve kurtarıcısı olarak almamışsa, bunu yapması için o kişiye bir an önce yardımcı olmalısınız. Yuhanna 4. bölüm 51 ve 52. ayetlerde Daha yoldayken köleleri onu karşılayıp oğlunun yaşadığını bildirdiler. Adam onlara oğlunun iyileşmeye başladığı saati sordu. Dün öğleüstü saat bir de ateşe düştü dediler diye yazıyor. Burada Yuhanna'nın hangi saat sisteminden söz ettiğini tam olarak anlayamıyoruz. Roma saat sistemine göre bu akşam saat 7 suları olmalıydı. Yuhanna 4. bölüm 53 ve 54. ayetlerde baba bunun İsa'nın oğlun yaşayacak dediği saat olduğunu anladı. Kendisi ve bütün ev halkı iman etti. İsa bu ikinci belirtiyi de Yahudiye'den Celili'ye döndükten sonra gerçekleştirdi diye yazar. Bu soylu saray memuru daha sonra tüm ev halkının Rab İsa Mesih'e iman etmesinde büyük bir rol oynadı. Burada geçen mucize sözcüğü Yunanca orijinal metinlerde alamet ya da belirti olarak geçer. Bu İsa Mesih'in gerçekleştirdiği ikinci mucizeydi.